Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Emre. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Mü'minin Hayat Sevinci başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan tabiatı itibarıyla hayata bağlıdır. Hiçbir canlı ölüme seve seve razı olmaz. Hayatiyetini sürdürmek en güçlü sevki tabiidir. Buna rağmen çeşitli bunalımlar, ızdıraplar, tahammül edilemeyen bazı içtimai ve iktisadi krizler sebebiyle insanların hayatlarına kendilerinin son verdiklerini biliyoruz, duyuyoruz. İntihar dinimize büyük bir günah. Bu sebeple istatistiklere de yansımış ki ülkemizde intihar batı ve kuzey ülkelerine göre oldukça düşük seviyededir. Ancak ülkemizde de mekteplerde din eğitimi, topluma yayılmış dergah eğitimi inkıtağa uğradığı için batıdan internet, sinema, müzik ve benzeri yollarla gelen güçlü kültür emperyalizmi insanımızda maalesef etkili olabiliyor. Müslüman olduğu bilinen kimilerinin de hayatlarına kıydıklarını nadir de olsa işitebiliyoruz. Böyle bir tablo karşısında insanlar tereddüde düşüyorlar. Bu iman zaafından mı meydana geldi gibi suallere yöneliyorlar. Evet, iman kişinin kalben Allah'a bağlanması demektir. İman kelimesinin köküne baktığımızda emniyet kelimesiyle karşılaşıyoruz. Yani iman, güvene dahil olmak, güvenceye girmek, insanın kendisini güven altında hissetmesi manalarına geliyor. Binaenaleyh, Allah'a iman etmek, kalben Allah'a bağlanmak, Allah'ın varlığını, birliğini kesin bir şekilde tasdik etmek, doğrulamak ve böylece her türlü tehlikeye karşı insanın kendini güvenceye almasıdır. Öyleyse Allah'a bu denli bağlanmış ve güvenmiş olan bir kimsenin dünyanın gelgeç hadiselerine takılıp da kendini çaresiz hissetmesi düşünülemez. İnsan ancak kendisini çok zayıf, çaresiz ve bahtsız hissettiğinde bu tür aldatıcı çözümlere kalkışabilir. İntihar etmeyi, bu dünya hayatından kurtulmak, acılarının, ızdıraplarının son bulması olarak görür hale gelir. Oysa işin farkında olan, bu dünyaya bir imtihan için geldiğimizi bilen bir kimse, bu tür belaların, musibetlerin, sıkıntıların, darlıkların tahammül edilemez gibi görünen hadiselerin aslında imtihanın bir parçası olduğunu, insanın bir imtihanı geçmekle mükellef olduğunu idrak eder. Böyle olunca da daha fazla Rabbine sığınmak, Allah'a yakınlaşmak ihtiyacı hisseder. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhisselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanların en çok musibete uğrayanları evvela peygamberlerdir. Sonra derecelerine göre veliler ve salihler gelir. Kişi dinine göre bela ve imtihanlara maruz kalır. Eğer dine bağlılığı varsa belası daha da artar. Fakat dininde gevşek yaşıyorsa ona göre musibetlerle karşılaşır. Kişiye belalar gelir, gelir de artık onun üzerinde hiçbir günah kalmaz. Türkçemizde Allah dağına göre kar verir diye bir söz vardır. Yani dağ yüksek olursa oranın karı o kadar yoğun olur. Bir insanın derecesi, makamı, mevkiine kadar yüksekse onun imtihanı da ona göre çetin olur. Bu herkesin imanıyla doğru orantılıdır. Yani güçlü iman sahibi olanlar çok daha çetin imtihanlara maruz kalırlar. Fakat imanı zayıf olanlar basit imtihanlarda bile kendilerini çaresiz olarak düşünebilirler. Çaresizlikleri de bir müddet sonra şeytanın ihvasıyla, kışkırtmasıyla onları farklı bir takım çözümsüzlüklere itebilir. Böyle bir durumda Hazreti Peygamber aleyhisselam Efendimizin bize tavsiyesi duaya sığınmamızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girdi. Orada Ensar'dan Ebu Ümame radiyallahu anh'la karşılaştı. Ona "Ey Ebu Ümame, niçin seni namaz vakti dışında mescitte oturmuş görüyorum?" diye sordu. "Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allah'ın Resulü," diye cevapladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bunları okursan Allah senden sıkıntını giderir ve borcunu öder." "Evet ey Allah'ın Resulü, öğret," dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: öyleyse akşama çıktın mı ve sabaha erdin mi şu duayı oku. Allah'ım, üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Acizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım. Hadis-i şerifte muazzam dersler var. Peygamberimiz bir sahabisinin derdini fark ediyor, hal hatır soruyor, çare üretiyor, dua ediyor. Dertli kardeşlerimizi dertleriyle baş başa bırakmamak, onlarla alakadar olmak lazım. Dinimizde içtimai ibadetler var. Anne babaya ve akrabaya ihsan, sıla-i rahim, komşuları gözetmek, müminlerin birbirleri üzerindeki hakları, davete icabet, hasta ziyareti, cenaze teşhii, selamlaşma, tebrikleşme, yardımlaşma, tebessüm. En başta birbirimizi sevmemiz iman şartı kılınmış. Kardeşimden bana ne, onu sevmek ve mutlu etmek zorunda mıyım diye düşünemez bir Müslüman. Bütün bu vazifeler kardeşlerimizi içine düşebilecekleri sıkıntılardan çıkarmaya vesile teşkil edecek birer mütevazı adım olabilir. Bunların en üst seviyede yaşandığı bir toplum dönüştürücü bir huzur cemiyeti olur. İçinde bulunan %2-3'lük mutsuz, melankolik, donuk insanı da kurda kuşa kaptırmaz, mes'ud eder. Bunların ihmali ise bizim toplumumuzun da batı toplumları gibi kasvetli, soğuk, donuk bir hale dönmesiyle neticelenir. Allah korusun. İçtimaileşmenin bir faydası da içe kapanıp iç seslerin boğuntusundan kurtulmaktır. Hele büyüklerin tavsiye ettikleri gibi dertli bir kişi ağır bir hastayı ziyaret etse belki de kendi derdinin ne kadar küçük olduğunu idrak eder. Bu sebeple hapishane, mezarlık ve hastaneleri ziyaret etmeyi, hatta oralarda bazı hizmetleri zaman zaman sosyal bir sorumluluk projesi gibi üstlenmeyi tavsiye etmiş büyükler. Hüzün ve keder kendisinden Allah'a sığınılacak bir şerdir. Belli bir ölçüde insanda ahiret hüznü olur, ümmet derdi olur. Ancak bugün depresyon, anksiyete ve benzeri isimlerle anılan psikolojik bir rahatsızlık derecesine varan üzüntü, müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Atıl kalmak, işsiz, güçsüz, tembel olmak bu nevi rahatsızlıkları artırır. İşiyle, gücüyle meşgul olmak, hatta zamanını iş ve mesuliyetlerin doldurması bir insan için en güzel tedavidir. Duran insan menfi düşüncelere dalabilir. Özellikle rutin, yani her gün tekrarlanan düzenli işler. Müminin gün içinde yapacağı o kadar düzenli işler vardır ki, bakınız günde 5 vakit namazın olması muazzam bir psikolojik takviyedir insana. İnsanlar boş kaldıklarında, yalnız kaldıklarında bu tür vesveselerle, iç seslerle kendilerini yoldan çıkmış görürler. Ama bir Müslüman 5 vakit namaz gibi günün ana dilimlerinde Rabbi ile buluşuyorsa, onun haricinde bunun abdesti, hazırlığıyla meşgul olduğunu düşünün. Bu kimsenin Allah'la beraber olmanın tadını çıkarttıktan sonra kendisini çaresiz hissetmesi mümkün değildir. Namaz kılıyor ama namazda bile zihni onu meşgul ediyorsa, o zaman namazın kalitesini artıracak. Hadis-i şerifte, en kötü hırsızlık namazdan çalmaktır buyuruluyor. Nasıl malzemesinden çalınmış inşaat ilk depremde yerle bir olursa, rükünlerinden çalınmış bir namazda ilk manevi sarsıntıda sahibini yalnız bırakır. Allah'ın kendisini gördüğü ihsan şuuruyla titiz, mükemmel, huşu içinde bir namaz kılacak. Namazda menfi konuşan iç sesi susturacak. Namaz başlı başına bir huzur vesilesidir. Efendimiz aleyhisselam Hazreti Bilal'e derdi ki, bir kâmet getir, bir ezan oku, bizi rahatlat. Adeta daraldık, bir ezan dinleyelim, bir namaz kılalım, huzur bulalım der gibidirler. Efendimiz aleyhisselam daraldığında namaza iltica ederdi. Namaza girdin mi bütün dertlerinden kurtulursun. Biz namazın ne demek olduğunu maalesef anlayamadığımız için namazda huzur bulamıyoruz. Hayatının belli bölümlerini hapishanede geçirmiş, işkence çekmiş, esirlik yaşamış olan birkaç kardeşimizle görüştüğümde, onların zindan hatıralarını okuduğumda gördüm ki hapishanenin kasvetinden namazın genişliği sayesinde kurtulmuşlar. Korkaklık ve cimrilik gelecek kaygısıyla alakalıdır. İnsan tevekkül ehli olup yarının endişesiyle bugününü berbat etmemelidir. Borç batağı da insanları çözümsüz duygulara iten bir husustur. Kanaat ve istinayla ihtiyacı azaltmak gereksiz borçların önüne geçer. Gerekli ve planlı borçları da Allah'ın izniyle insan öder. Hele günümüzde kredi kartları ve krediler vasıtasıyla, faiz belasıyla her geçen gün büyüyen ve katlanan borçlara bir mümin asla girmemelidir. Dua bir müminin silahıdır. İnsan kendisinin bir sahibinin, bir arkasının olduğunu, sığınacak bir limanının var olduğunu hissettiğinde her türlü tehlikeyi göğüsleyebilecek bir irade ortaya koyar. Ama kimsesiz, sahipsiz, yalnız bırakıldığını düşündüğünde kendisi maddeten, fiziken güçlü kuvvetli dahi olsa manen çöker. Bu yönüyle Allah'a iman etmiş olan bir kimse Rabbim Allah'tır diyor, Allah bana yeter diyor. Yani herkes sırtını dönse, herkes çekip gitse, beni yalnız bıraksa, değil mi ki Rabbim benimle beraber, o bana yeter, o beni kurda kuşa yem etmez diye inandığı sürece insan kendisini çaresiz görmez. Aşırı ızdıraplı hastalıklar var. Bir zalimin zindanında bitip tükenmeyen işkenceler çekenler var. Maddi, tıbbi veya dünyevi olarak çarelerin tükendiğinin hissedildiği anlar var. Böyle bir anda bile mümin bırakın hayatına kıymayı, ölümü dahi temenni etmemelidir. Ancak bu raddeye gelmiş insana da Peygamberimiz şöyle bir dua öğretiyor. Başına bir musibet geldi diye hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür. Rabbimiz kimseye kaldıramayacağı dert vermesin. Verdiği dertlere tahammül gücü de versin. Toplumumuzu sevgi ve huzurun paylaşılarak çoğaldığı asr-ı saadet cemiyetinin güzel ahvalinden istifade ettirsin. Amin. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Müminin Hayat Sevinci başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Birlikteliğimize devam ediyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında şimdi de Sami Göksün imzalı Hırs mı, Kanaat mi başlıklı yazıyı aktaracağız. Cihanın en üstün ve en şereflisi sıfatıyla yaratılan insan hem dünyasını hem de ahiretini kazanmak durumundadır. Dünyası için çalıştığı gibi ahireti için de çalışacaktır. Zira dünya, ahiretin tarlası, ebedi hayatın başlangıç noktasıdır. Bu tarlayı ekebilmek, bu eşiğe emniyetle varabilmek için dünyanın da kazanılması lazımdır. Bu sebeple Müslüman dünya için çalışacak, ona hakim olacak, fakat dünyanın emrine, onun hakimiyeti altına girip ahirete hazırlanmayı, Allah'a karşı kulluk vazifelerini yapmayı ihmal etmeyecektir. Müslüman mal ve servet sahibi olmalı. Mal ve servet ona sahip olmamalıdır. Kısaca dünya bir gaye değil, ebedi hayata hazırlanmak için bir vasıta olarak kullanılmalıdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de dünya ve içindekilerin aldatıcı, ahiret hayatınınsa hakiki olduğu gerçeğine dikkat çekerek şöyle buyurur. Bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Kadınlara, oğullara, yüklerle altına ve gümüş yığınlarına, iyi cins salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere olan düşkünlük isteği insanlara cazip gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici birer metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer Allah katındadır. Ayet-i kerimeler açıkça bize gösteriyor ki dünya fani, ahiretse ebedidir. İnsan faniye yetecek kadar, bakiye ise çok ama çok çalışmalıdır. Her ikisi de dünyada kazanılır. Bu kazançları gerçekleştirirken dünyanın öne geçip de ahiret gayretlerini baltalamasına izin vermemek adına kanaat ve hırs meselesine çok dikkat etmeliyiz. Kanaat, yeme, içme ve servet kazanma hususunda aşırıya kaçmamak, kısmete rıza göstermek, orta yolu seçmektir. Bu noktayı yanlış anlayanlar da çıkıyor. Kanaat, azla yetinmek, tembellik ve miskinlik içine gömülmek, fakir yaşamaya çalışmak değildir. Bilakis elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra Yüce Mevlamıza tevekkül ederek hakkımıza razı olmak, başkalarının hak ve kısmetine göz dikmeden gönül huzuru içinde yaşamaktır. Kanaat, bitmez tükenmez bir hazine, gerçek bir zenginliktir. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyururlar. Asıl zenginlik malın çokluğu değil, kalp zenginliğidir. Durum böyleyken bir Müslüman dünya lezzetlerinin nefsani arzuların içine dalarak hak, hukuk demeden mal peşinde koşar, dinini, imanını ve kulluk vazifelerini ihmal ederse hem kanaat hazinesini terk etmiş hem de kalbini maddi ihtiraslarla öldürmüş olur. Buysa bir Müslüman için yürekler acısı bir durumdur. Kanaatin zıddı olan hırssa bir şeye gösterilen aşırı rağbet ve bağlılıktır. Geçici nimetlere gereğinden fazla bağlanmak, dünyaya hırsla sarılmak dinimizce hoş görülmemiştir. Zira her şeyi dünya penceresinden gören, mal ve servet elde etmeye hırsla bağlanan kimse, Allah'a karşı vazifelerini ihmal edebileceği gibi menfaati uğruna her türlü cinayeti, haksızlığı, rahatsızlık duymadan işleyebilir. Bu noktada yanlışları yaptıran çoğu zaman hırstır. Bu sebepledir ki sevgili Peygamberimiz Müslümanları mal, mülk, mevki ve servet ihtirasından şiddetle sakındırarak şöyle buyurmuşlardır. İhtiras ve cimrilikten sakının. Zira hırs sizden evvelkileri helak etmiştir. Altın ve gümüşün kulu olan kimse helak olmuştur. Allah'ım Muhammed ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et. Rabbim Mekke ovasını benim için altın yapmayı teklif etti. Ben de şöyle dedim. Hayır ya Rabbi, ancak bir gün doyayım, bir veya üç gün aç kalayım. Acıktığımda sana tazarru ve niyazda bulunur, seni zikrederim. Doyduğumdaysa sana şükür ve hamd ederim. Böyle buyuran Peygamberimiz dünya servetlerine kul olmayı, dünyevi kazançlara hırs göstermeyi sadece sözleriyle önlemeye çalışmamış, bizzat yaşayışıyla da bu hususta örnek olmuştur. O ki Arabistan Yarımadası'nın büyük bir kısmına hakim olmuşken, istediği her şeyi temin etme imkanı varken, dünya hususunda tevazu, kanaatkârlığı, elde olanla yetinmeyi hiçbir zaman terk etmemiştir. Hazreti Ayşe validemiz şöyle söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peş peşe üç gün doyasıya yemek yememiştir. İsteseydik biz de doyabilirdik. Fakat Allah Resulü diğer ihtiyaç sahiplerini kendine tercih ederdi. O Allah Resulü ki müminlere şöyle nasihat eder. Dünyaca kendinizden aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız. Zira bu elinizdeki Allah'ın nimetini hor görmemenize en layık olanıdır. Müslüman olup da yetecek kadar malı olan ve Allah'ın verdiğine kanaat eden kimse kurtuluşa ermiştir. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki onun güzide ashabı da hayatlarında daima kanaat sahibi olarak yaşamışlar ve bu hususta güzel örnekler vermişlerdir. Bu sahabilerden Basra valisi Utbe bin Gazvan radıyallahu anh der ki, ben Allah Resulü ile beraber bulunan 7 kişiden 7.'si olduğumu biliyorum ki ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Yaprak yemekten dudaklarımızın kenarları yara olmuştu. Bugünse her birimiz bir şehre vali olmuş bulunuyoruz. Ben kendimi büyük görüp de Allah'ın yanında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Ne güzel bir anlayış. Allah'ım bizlere de nasip eyle. Hülasa Allah'a inanmanın, yalnızca O'na güvenmenin ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi örnek edinmenin en güzel timsali olan kanaat hazinesinden mahrum olmamalıyız. Hem dünyamızı hem de ebedi alemimizi hüsrana duçar kılacak hırsaysa hiç yaklaşmamalıyız. Yüce Rabbimiz bizleri kanaatkar eylesin. Hırs düşkünü olmaktan da muhafaza eylesin. Amin. Sami Göksu'nun kaleme aldığı Hırs mı Kanaat mi başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Fahri Sarrafoğlu imzalı İstiridye'nin Başarısı başlıklı yazıyı paylaşacağız. İstanbul'a yeni gelmiş genç delikanlı Fatih Camii'nin avlusunda oturmuş, hani derler ya, kara kara düşünüyordu. Üniversiteyi kazanmış, fakülteye de kayıt yaptırmıştı. Fakat işler bu kadarla bitmiyordu ki önce kalacak yurt bulacaktı. Bulamazsa belki de ev ayarlayacaktı. Sonra kitap parası, yol parası, yiyecek giyecek derken içi gitgide daralıyordu. Çünkü evin 4 çocuğundan biriydi ve diğer kardeşleri de memlekette okuyordu. Gurbete çıkıp okuyan ilk kendisi olduğu için kafasının içinde düşünceler gidip gidip geliyordu. Kuytu bir kenar bulsa da şöyle doya doya ağlasaydı. İçinden öyle ağlamak geliyordu ki gözleri yaşardı ve tam ağlayacakken sırtına bir el dokundu. Hemen arkasına döndü, orta yaşlı biri ona şemsiye uzatıyordu. ''Evlat, ne kadar dalmışsın. Bak yağmur yağıyor, farkında bile değilsin. Gel şemsiyenin altına da ıslanma hadi.'' Gerçekten de yağmurun başladığını fark etmemişti bile. Gözünden damlayan yaş, yağmur damlalarıyla birleşerek yere düştü. Yere düşmesiyle de sanki içinde bir ferahlık, bir sevinç hissetti. Kendisine şemsiye uzatan adam gülerek ona bakıyordu. Bu kitaplarda adı geçen İstanbul beyefendisi olan mıydı? Hep duymuştu bu kelimeyi ama ne olduğunu da açıkçası bilmiyordu. Birazdan yağmur dindi ve orta yaşlı, iyi giyimli, güler yüzlü adam gence seslenerek ''Evlat hadi gel, sana çay ve simit ikram edeyim. Bak yaz yağmuru bu, çabuk geçti, hemen güneş açtı. Şurada kapalı bir mekan var, Fatih Camii avlusunda, oraya gidelim.'' dedi. Genç cevap bile veremedi. Aslında ne iyi olurdu, sıcacık bir çay ve simit. Açıkçası acıktığını bile unutmuştu. Sadece tebessüm etti ve İstanbul beyefendisi olarak isim verdiği adamı takip etti. O güler yüzlü adam hemen oradan iki simit ve çay aldı. Beraberce yemeye başladılar. O güler yüzlü adam birden kendiliğinden konuşmaya başladı. ''Benim ismim Muhittin, senin ismin ne evlat?'' dedi. Genç cevap verdi. ''Benim ismim Ayhan efendim.'' ''Peki Ayhan, İstiridye nedir bilir misin?'' Bir deniz hayvanı efendim, öyle biliyorum ama hiç görmedim. Bak evlat, istiridyelerin içindeki inci bir servet kaynağıdır. İstiridyeler kabukları arasında kalan kum veya kurt gibi yabancı maddeleri sedef salgılarıyla örterek inci meydana getirir. İnci 2-3 yılda meydana gelir. İnci hiçbir zaman içine giren o maddelerden şikayet etmez. Hemen içinde bulunan cevheri çalıştırır. Allah Celle Celaluhu ona bir güzellik lütfetmiş, bir güzellik ihsan etmiş. İstiridye'ye sedef algısı imkanı vermiş. O da içine giren her yabancı maddeyi bu şekilde sarıp sarmalıyor. Kendisine onun zarar vermesini önlüyor. İşte bizim de içimize Rabbimizin izniyle özel birçok nimet ihsan edilmiş, özel birçok imkanlar vermiş Rabbimiz. Akıl, zeka, sıhhat, afiyet ve benzeri. Ama en önemlisi evlat, tevekkül. İnsanoğlu önce tedbirlerini alır, gayret eder, sonra tevekkül eder. Müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül ederler. Bize lazım olan, üzerimize düşeni yapıp gerisini Allah'a bırakmaktır. Gelecek olan ve bilinmeyen kader üzerine fantezi kurmamalıyız. Muhittin Bey tatlı ve güzel anlatımıyla gencin ruhunu adeta yağmur damlaları gibi yıkamıştı. Sözlerini bitirdi ve yine tebessüm ederek gençten müsaade alarak gitti. Başka hiçbir şey demedi. Ona söylenmesi gerekeni kısa ve öz zaten söylemişti. Genç düşündü ve içinde bir ferahlık hissetti. Öyle ya, okul kaydını yaptırmıştı, yurt başvurusunu da yapmıştı. Burs için gerekli yerlere de başvurusunu yaptı. Tembel tembel oturup da gökten para yağmasını beklemiyordu ki. Adam haklıydı. Üzerine düşeni yap, sonra tevekkül et. Tevekkül tembellik değildi. Tam tersi, çalışmadan tevekkül tembellikti. Hem bak, Rabbi ona böyle nasihat edecek birini göndermişti. Ne büyük bir nimetti bu. Genç Allah'a şükrederek ayağa kalktı ve şükür namazı kılmak için Fatih Camii'ne girdi. Kısaca, Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Âl-i İmran 160. Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Enfal 2. Değerli dinleyenlerimiz, Fahri Sarrafoğlu imzalı İstiridye'nin Başarısı başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Böylelikle bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2022 sayısından yazılar paylaştık bu akşam programımızda. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.